Sayfa 11. Şifre çözücü, Project Demokrasi, açık özel bir mekanizma. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ülkelerdeki açık eylemleri örtülü gizli operasyonlarla desteklenmelidir. Truman National Security Directive, NSD 10/2. 2000 yılında Türkiye'ye konuk olarak gelen Çek Devlet Başkanı Vaclav Havel'in "Bu küreselleşme işi iyi olmadı, bir yerlerde hata yaptım, ekonomistleri dinledim" anlamına gelen sözleri üstüne duran olmadı. Vaclav Havel, Türkiye'de yaşayanların bu işin ayırdında olmamasından emin olsa gerek eksik bilgilendirme yapıyordu. Oysa Aralık 1989'da Vaclav Havel başkanlık koltuğuna yeni oturduğunda ülkesi Slovakya ve Çek Cumhuriyeti olarak ikiye bölünmemişti. Havel karşısında oturmakta olan Amerikan örgütü yöneticilerinden acil bir istekte bulunmuştu. "Tavsiyelere ihtiyacımız var. Burada, şimdi ve acilen. Hükümetinizden değil, seçim yasaları işini bilen profesyonellerden tavsiyelere ihtiyacımız var. Pazartesiye dek Praga birini getirebilirseniz şahane olacak." Dipnot, NDI Approach to Democratic Development, NDI.org 2000. Demokrasi ve özgürlük kahramanı olarak tanınan Vaclav Havel sanki yabancı bir devletin yerel valisi gibi merkezden istekte bulunuyor gibiydi. Bu derin bilirliğin altındaki eski yıllar operasyonunun izlerini daha sonra göreceğiz. Havel, Amerikan NED, National Endowment for Democracy operatörlerinin anayasa ve seçim yasaları hazırlanmasından sonra yapılan ilk seçimlerin ardından Havel'in ülkesi ikiye bölündü. Zamanın NED Başkanı Carl Gershman, ABD Açık Diplomasi Danışma Komisyonu'nun Ocak 1990 toplantısında bu bölünmeye koydukları katkıyı, "Çekoslovakya seçim sürecine derinden katıldık" diyerek açıklamaktan kaçınmadı. Dipnot, Sean Gervasi, A Full Court Press, The Destabilization of the Soviet Union, CAQ, No. 35, Fall 1990, sayfa 26. Vaclav Havel, Anıtkabir ziyareti sırasında "şeref duydum" demişti. Göreve gelir gelmez yabancı bir devletin örgütünden uzmanlar getirmelerini isterken ve seçim süreci aynı yabancılarla derinden etkilenip ülkesi ikiye bölünürken de şeref duymuş ve varılan sonucu şahane olarak nitelemiş miydi? Havel, yakınmakta olduğu sıkıntıların nedenini Anıtkabir'in aslanlı yolunda yürürken ve bağımsızlık onurunu simgeleyen rölyefleri izlerken yeniden düşünmüş müydü? Yoksa şeref duyma sözleri konukluk inceliğiyle mi çıkmıştı ağzından? Bunları bilemeyiz ama 1989'daki isteğine bakılırsa Project Demokrasi ile onun iktidara gelişi arasındaki ilişkiyi çok iyi kavradığı kesin. Bu ilişki 1991 yılında Vaclav Havel'in kongre üyesi Dante Fassel'in elinden National Endowment for Democracy 1991 Demokrasi Ödülü almasıyla taçlanmıştı. Bölünmüş bir ülkenin bir parçasının devlet başkanı olan Vaclav Havel'e verilen bu ödülün gerekçesindeki kısa açıklama daha da şeref vericiydi. Havel, 1989'da Orta Avrupa'yı değiştiren demokratik devrimin asıl entelektüeli ve siyasi lideriydi. Dipnot, 1998'in öteki ödülünü de Kontra ve Project Demokrasi operasyonu sırasında Nikaragua Devlet Başkanlığı'na getirilen Violeta Chamorro aldı. NED Annual Report, 1998, sayfa 77. Açık ve özel mekanizma. Amerika'dan işleme konulan demokrasi projesi operasyonunun dibindeki düşünce şudur: başka ülkelerin iç işlerine, siyasal ortamına, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi organlarınca, örneğin Merkezi Haber Alma Örgütü CIA ile doğrudan karışılması sakıncalıdır. Antikomünizm ve Hürriyet Demokrasi Cephesi adı altında hem ABD içinde hem de dış ülkelerde yönlendirme, örgütleme, dolaylı yönetme, kamplara bölme ve çatıştırma uygulamaları için dünyaya yayılan örgütlerin etkinlikleri, ileri sürüldüğü oranda hür ve tüm dünyaya ilan edildiği oranda temiz olmadığından işlerin karışması elbette kaçınılmazdı. Ayrıca bu işlerin parasal kaynaklarının altından CIA'in ve CIA ile ilişkili şirketleriyle kirli işler bankerlerinin ortaya çıkması işleri bozmaktaydı. Örtülü operasyondan açık operasyona geçişin ilk ciddi adımları 1967'de atılmıştı. CIA'in dış ülkelerde çok kültürlülüğü pekiştirmek için Amerikan üniversitelerinde yoğun bir çalışma başlatmasıyla birlikte kurulan CCF, Congress for Cultural Freedom, Kültürel Özgürlük Kongresi Örgütü, CIA'nın oluşturduğu yayın ve konferans örtüsünü kullanarak dış ülkelerde bağlantılar ağı kurmaktaydı. Söz konusu örtünün ana yapısı CIA tarafından yönlendirilen Amerikan akademik dünyasında para karşılığı yarı gizli araştırmalar ve raporlarla kurulmaktaydı. Bu durum ABD üniversitelerinde rahatsızlığa yol açınca 1967'de soruşturma başlatıldı. Dipnot, akademik dünyadaki CIA bağlantıları Rampart Magazine tarafından açıklanınca Başkan Ford 1967'de Nicholas Katzenbach, Ford Foundation eski yöneticisi, John Gardner, OSS eski elemanı, Carnegie'nin eski başkanı 1955-1965, Richard Helms, CIA direktöründen oluşan bir komisyon oluşturdu. Komisyon açık özel bir mekanizma kurulmasını önerdi. Soruşturmanın sonunda bu gibi politik amaçlı operasyonlarda CIA bağlantısının işleri zorlaştırdığı düşünüldü. Tüm dünyada yürütülecek operasyonun finansmanı için özel kuruluşların devreye sokulması programlandı. Aslında bu sözde özel kuruluşlar 1947'lerden başlayarak Harvard, MIT ve Columbia üniversitelerinde çok özel projelerin para kaynağını oluşturmaktaydılar. Ortalıkta görünenler CIA elemanları ya da devletin memurları değil, Ford Vakfı, Carnegie Vakfı ve Rockefeller Vakfı gibi çok uluslu şirket örgütleriydi. İlk geçiş aşamasından sonra 1980 başlarında yeni bir evreye girer. Yeni tür operasyona duyulan gereksinimin nedenleri şöyle özetlenebilir. Gizli kabaklı yöntemle ülkelerin iç dünyasını denetleme ve yönlendirme işlerinin yarı gizli ve belirli kuruluşlarla ilişkili olarak yürütülmesi operasyonun etkisini sınırlandırır. İşin içine kitlelerin katılması olanaksızlaşır. Yarı gizli ilişkilerin açığa çıkması bağımsızlığına ve onuruna düşkün ilgili ülke halkının ABD aleyhine dönmesine yol açabilir. Eski yöntemlerle, gizli ilişkilerle bilgi toplamak, medyaya ve öteki kurumlara, partilere, sağcı solcu örgütlere gizli yönlendiriciler, kışkırtıcılar yerleştirmek hem riskli hem de pahalıdır. ABD çıkarlarına ikircimsiz hizmet edecek yabancı hükümetlerin iktidarda tutulmaları hem büyük bir parasal harcama gerektirmekte hem de halk kitlesinin desteğini alamayan bu yönetimleri siyaseten ayakta tutmak olanaksızlaşmaktadır. Ayrıca ABD çıkarlarına ne denli bağlı olursa olsun bir yabancı hükümete sonsuz güven duymak sakıncalıdır. Önünde sonunda bu yabancı hükümet bir başka dünya gücünün kendisini destekleyeceği kanısına kapılabilir. Ya da denge içinde çok yönlü bir siyaset güderek bağımsız davranma düşüncesine kapılabilir ve ABD'ye olan sadakatini unutabilirdi. Bu nedenlerle devlet merkezlerinin egemenlik araçları ellerinden alınıp halk kitlelerinin merkezi olan güven ve bağlılıkları zayıflatılmalıydı. Ulusal yönetimler kısa devre edilerek dünya egemenlerinin NGO, vakıf, enstitü gibi örgütleri aracılığıyla kitlelerle doğrudan ilişkiye geçmek daha ekonomik ve daha kalıcı bir yöntemdir. Bu egemenler adına bir tür uzaktan yönetimdir. İlgili ülkelerin örgütleri ve kurumları bu ilişkileri yerinden ve yerel yönetime destek olarak kabullenip demokrasi oyununa katılabilirlerdi. İşin ABD iç siyasetinde önemli bir boyutu da harcanacak paranın yasal, en azından kitabına uygun olmasıydı. İlgili ülke yönetimlerinin devrilmesine yönelik etkinlikler için gereken paranın sağlanmasında ABD Kongresi'nin onayı gerekmektedir. Ancak 1970'lerde Senato soruşturmaları sonucunda CIA'nın içeride ve dışarıda komplo gerçekleştirmesi kısıtlandığından operasyonlar için para ancak yasa dışı yollardan elde edilebilmiştir. Nikaragua kontraları işinde olduğu gibi şeyhlere, zengin sultanlara, kara paracılara, kontraların ve CIA'nin kokain trafiğini yönetmesine muhtaç kalınmıştır. Dipnot, Orta Amerika ve Karayipler'de CIA ajanlarından, kontra şeflerinden devlet görevlilerinden oluşan şebekenin uyuşturucu kaçakçılığı belgelenmiş ve soruşturma raporlarıyla kanıtlanmıştır. Central Intelligence Agency, Allegations of Connections Between CIA and the Contras, Trafficking to the United States, 96-0143-G, Volume 2, CIA Müfettişi General Frederick Hitch raporundan Robert Perry, Consortium News, October 15, 1998, consortiumnews.com, CIA ile ilişkili Global Air pilotları giderken silah götürdüklerini, gelirken de kokain taşıdıklarını açıklamışlardır. Joel Beinerman, The Crimes of a President, sayfa 280. Örtülü ilişkilerle dolap çevirmek, Soğuk Savaş döneminde komünizm tehdidi gösterilerek uluslararası yasallık içinde kabul edilebilirdi. Ne ki Doğu blokunun çözüleceği öngörüsü gerçekleştikçe anti-komünizm dürtüsü giderek zayıflayacak ve örtülü işlerin yasallığı da buna koşut olarak sorgulanacaktı. Oysa ulus devletler dünya egemenliğinin önündeki en büyük engeldi. Çünkü ulus devletler kendi topraklarının kullanımına ve iktisadi ortamına dışarıdan yapılacak girişimleri dış siyasetlerinin doğrudan yönetilmesini engelleyebilirlerdi. Daha da kötüsü yandaş yönetimlerin yerini her an daha bağımsızlıkçı yönetimler alabilirdi. Ulusal egemenliklerinden ödün vermeye yanaşmayan bu tür devletlerin sınırlarının eleye döndürülmesi işi örtülü, kirli işlerle becerilemez ve ilgili ülkelerin insanların onayı alınmadan gerçekleştirilemezdi. Bu nedenlerle hür dünya işlerinden insan hakları ve din hürriyeti bekçiliğine çevrilen operasyon ile ABD'nin uygun göreceği türden demokrasiler kurulmalıydı. Demokrasi ihracını konu edinen bu incelemenin amacı adı Project Democracy olarak Reagan tarafından konulan ve 1980'lerin başından bu yana 92 ülkede uygulanan ve yeni mandacıların işbirliğiyle örülen webde, yani örümcek ağı içinde çırpınmakta olan Türkiye'de olan bitene az da olsa ışık tutmak ve toplumsal siyasal yaşamın yabancılar tarafından ele geçirilişini bir parça olsun sergilemektedir. Hemen belirtmeliyiz ki söz konusu örümcek ağının ilmiklerinde şu ya da bu niyetle yer almış olanların, bu ağı örenlerin kimliğinden de amaçlarının tümünden de bilgili oldukları kanısında değiliz. Sivil etiketi takınan, saydamlığı olmazsa olmaz ilke olarak savunan örgütler, yabancı ilişkilerini özellikle hibe adı altında aldıkları parasal desteği, çevrelerine topladıkları kişilerden ve toplumdan saklamaktadırlar. Bu tür destek alanların özellikle Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Türkiye, Kafkasya, Orta Asya'da güvenlik oluşturma ve demokrasi kurma örtüsü altında yeni koloniler elde etmek isteyen batılı devletlerin ve kartellerin aracısı olan örgütlerle ve şirketlerle kurdukları ilişkilere dikkat çekmek gerekiyordu. Dahası gençleri bu ilişkilerle ilgili olarak bilgilendirmenin önemli bir görev olduğu düşüncesiyle hareket edilmiş ve günümüzde moda olan Amerikan usulü sözde akademik bir dille sistematik yazma yerine okurun kendi yorumunu yapmasına ve gerekli sonuçları çıkarmasına yardımcı olmak ve medyatik eksik bilgilendirmenin yarattığı boşluğu doldurmak için olayların sergilenmesine özen gösterilmiştir. Amaç kesinlikle düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanması gibi bir yöntemden yana değiliz. Ancak toplumsal yaşamımızın yabancının hesabına düzenlenmesine ve toplumun gözünün boyanmasına karşı bir uyanış sağlamanın insanlık görevi olduğu da bir gerçektir. Darbecilikten güdümlü demokrasi ihracatına. Avrupa'da yerleşik ve çoğu Birleşik Devletler tarafından parayla beslenen hükümet dışı örgütler, NGO'lar, doğrudan ya da dolaylı olarak bu operasyonlarda yer alıyorlar. Ralph McGee, CIA. Bir zamanlar diktatörleri iktidara taşımak için her türlü kanlı ve örtülü operasyonu gerçekleştiren, her tür örgütlenmeyi komünist örgütlenmesi olarak niteleyen bir devletin yönetimi birdenbire demokrasinin gerçek sahibi oluverdi. Gerek kendi elemanlarını ve gerekse yandaş yönetimlerin elemanlarını Gestapo istihbaratçılarınca tasarlanmış eğitimlerden geçiren, işkence yöntemlerini öğreten aynı devlet birdenbire işkencenin düşmanı, insan haklarının yılmaz bekçisi, dünya dinlerinin ve kutsal inançların koruyucusu, eğitim özgürlüğünün biricik güdümleyicisi, kitle örgütlerinin para kanalı oluşturmak dahil her bakımdan kollayıcısı oluvermişti. Söz konusu devlet ve ortakları hükümet darbelerine ortam hazırlayarak kendi elleriyle yönetime getirmiş olduğu tiranları alaşağı etmek ya da bağımsızlık ve bütünlük duygusunu yitirmemiş toplumların devletlerini batının her türden iktisadi askeri girişimini açmak için demokrasi projesi üretiyor. Dipnot, 1980'li yıllarda birdenbire yeni bir sosyalist program ortaya atılmıştı Moskova'dan. Sosyalist devrimin güçleri o yıllara dek işçi sınıfı ve köylüler, ulusal kurtuluş hareketleri ve barış güçleri olarak sıralanırken, kitle örgütleri şimdiki adıyla NGO'lar da işin içine katılıvermişti. Bu Project Democracy etkinliğine en iyi örnekti belki de. Dönem kan dökücü diktatörlerin uzaktan kumandalı yönetim düzeni olarak simgeleşen Filipin demokrasisi yerine Washington, Londra, Berlin, Paris, Amsterdam, Brüksel, Kopenhag merkezli bir operasyonla güdümlü sivil demokrasi rejimlerinin yerli yerine oturtulması dönemiydi. Böylelikle egemenler demokrasiye geçiş sürecini de kendileri örgütleme olanağına kavuşuyorlardı. Ben getirdim, ben götürürüm gibi ya da iti öldürene sürütürler gibi bir şey. Diktatörlerin açık egemenliği yerine akılları liberal enternasyonele yatmış siyasal partilerin ve ikna edilmiş seçkinlerin demokratik egemenliğini pekiştirme yöntemiydi artık geçerli olan. Onca karanlık işler çevirdikten sonra demokrasiye geçiş resmi organlar aracılığıyla gerçekleştirilemezdi. Dikta rejimlerini kuranların, diktatörlerden kurtulmak isteyenlerin koruyucusu ve destekçisi olmasının fazla inandırıcı yanı da olamazdı. Hesap her nedenle demokratik götürme idiyse de huydu huyundan dedirtecek girişimler de eksik edilmiyor. Örneğin Peru'da seçimle gelmiş devlet başkanı, para piyasaları cambazı Soros'un da milyon dolar katkısıyla başlatılan iç karışıklıkların ardından geliştirilen ince bir komployla uzaklaştırıldı. OPEC ülkelerinin toplantı ve karar merkezi sayılan Venezuela'nın seçimle ve büyük oy desteğiyle iktidara gelmiş olan yönetimini, Nisan 2002 ortalarında ayaklandırılmış bir grubun yarattığı kargaşa ortamında 18 kişinin ölümünden hemen sonra iş adamları, sendika ağaları ve $100,000 aldıkları sonradan ortaya çıkan iki subay komutasındaki bir bölüm askerin de katıldığı açık bir silahlı darbeyle devirmeye çalıştılar. Bu örneklere daha sonra değineceğiz. Şimdilik sivil sıfatlı örgütlerin alınan paraları proje desteği olarak niteledikleri işbirliğinin tarihsel öyküsünü özetleyelim. Örtülüden yarı açık işleme geçiş ve web. Dipnot: web örümcek ağı. 1967 Katzenbach Komisyonu'nun önerileriyle başlatılan vakıf ya da enstitü örtüleri altına yerleştirilmiş yeni operasyon öncelikle sosyalist sistemin içeriden çökertilmesinde denendi. İlgili ülkelerde Amerikan yanlısı örgütler oluşturmak amacıyla daha açık ve daha güvenli bir yöntem geliştirildi. İlk amaç sosyalist düzenin yıkılmasının yanı sıra yeniden kurulacak dünya düzeninde öncelikle Doğu Avrupa'nın çözülmesini sağlama almak oldu. Ayrıca blok dışı kalan ülkelerde bağımsız başına buyruk yönetimlerin oluşmasını engellemek, kısacası güdümlü demokrasiye geçişi güvence altında tutmak amaçlandı. Yeni yöntemin yaşama geçirilmesiyle 3. Dünya ülkelerinin Doğu Avrupa ülkeleriyle bütünleşmelerinin, eşitliğe ve karşılıklı yarar ilkesine dayalı bölgesel işbirliklerini geliştirmelerinin önüne geçilmeliydi. Geçiş dönemi Batı için olmadık seçenekler yaratabilme olasılığını içinde barındırdığından beklenmedik sonuçlara yol açabilirdi. Ülkeler karşılıklı yarara dayalı yeni ilişkiler sonunda dünya kaynaklarının uluslararası denetim adı altında Batı kartellerinin ellerine geçmesinin önünü tıkayabilirlerdi. ABD ve Batı Avrupa işte buna dayanamazdı. Antikomünist dönemde ele geçirdiği güderek yönetme yetisini bir anda yitirebilirdi. Bu durumda ABD ve Batı Avrupa ipleri eline almalı, gelişmeleri yönlendirmeli ve yeni döneme uygun görünürde devletten ve devletin açık gizli kurumlarından bağımsız bir parasal kaynak ve yönetim merkezi oluşturulmalıydı. 1983 sonlarında ABD Kongresi'nin onayıyla NED, National Endowment for Democracy, yani Ulusal Demokrasi Fonu kuruldu. CIA emeklisi Ralph McGee bu kuruluşun işlevini deneyimli istihbaratçı söylemiyle şöyle yorumluyor. CIA'in ülkelerin karıştırılması ve operasyonlarda kullanılan birçok işlevinin NED'e transfer edilmesiyle demokrasi için ulusal fonun kullanımına gidildi. CIA'nın örtülü eylemlerine ek olarak Uluslararası Kalkınma Ajansı, AİD ve Birleşik Devletler İstihbarat Ajansı, USIA'da demokrasi yayma operasyonlarında yer almaktadırlar. Avrupa'da yerleşik ve çoğu Birleşik Devletler tarafından parayla beslenen hükümet dışı örgütler, yani NGO'lar da doğrudan ya da dolaylı olarak bu operasyonlarda yer alıyorlar. Bu tür örgütler ve ajanslar aşağı yukarı açıktaysalar da CIA hükümetleri destekleme ve yıkma gibi birinci rolünü elinde bulundurmaktadır. Dipnot: Ralph McGee 25 yıl CIA'da çalıştı. Vietnam, Laos ve diğer Hindiçin ülkelerinde CIA istasyonlarında görev yaptı. Emekli olduktan sonra bu çalışmalarını Deadly Deceit, My 25 Years in the CIA kitabında yayınladı. McGee bir süre daha CIA ile ilgili veri tabanı çalışmaları yaparak internette ve disketlerde yayınladı. Ancak güvenlik elemanlarının tacizinden kurtulamadı. Bu durumu bir dilekçeyle ABD başkanlığına da bildirdi. McGee, 2000 yılından sonra CIA ile ilgili yayını durdurdu. Yukarıdaki metin onun www.ciabase.org'da yayınlanan son çalışmalarından yayın durdurulmadan kısa bir süre önce alındı. Para kaynağı doğrudan ABD hazinesi, yani devlettir. Ned ise paranın kasasıdır. Ayrıca vakıflar ile konsey ya da enstitü ve merkez adıyla örgütlenmiş olan seçkinler kulüpleri, AID ve hatta Amerikan sendikaları, şirketler, iş adamları para havuzuna katılmaktadırlar. Batı Avrupalı siyasi vakıflar ve dernekler de ortak bütçeye sonradan katıldılar. Amaçları gizlenemeyecek denli açıktır. Doğu Avrupa'yı, Afrika'yı, Asya'yı, Orta Doğu'yu, Okyanus devletlerini birlikte yeniden kolonileştirmek, doğal kaynakları çok uluslu şirketler aracılığıyla yağmalamak. Yeni tür örgütlenme 1980'lerde her nedenle Comecon ülkelerine hedef aldıysa da ABD için önemli amaç öncelikle Amerika kıtasında ABD egemenliğine sıkıntı verecek bağımsız tavırlı devlet yönetimlerinin oluşumuna engel olmaktı. Bu işleri uzunca bir süre kendi yetiştirdikleri ve darbelerle iktidara getirdikleri diktatörlerle yürüttüler. 1970'lerin sonlarında diktatörler sıkıntıya düşmeye başlamıştı. Tüm oyunlara karşın ülkelerde diktalardan Amerika'ya bağlı demokrasilere geçiş sağlanamıyordu. Bunun en tipik örneği Nikaragua'da yaşanmıştı. Orta Amerika'da ABD mihverinden uzak görünen kötü bir örnek olmuştu Nikaragua. Diktatörlük yıkılmış ve halk demokrasisi kurulmuştu. İşte buna katlanılamazdı. CIA'nın yanı sıra NED örgütleri de işe karıştı ve operasyon birkaç yılda tamamlandı. Çoğulcu demokrasi adı altında ABD çıkarlarına uygun yeni bir düzen kurulması yarı açık demokrasi operasyonunun ilk ve en önemli örneği oldu. ABD Temsilciler Meclisi'nin 13 Temmuz 1993 birleşiminde NED'ye bütçesinin kısıtlanmaması için konuşan McGilman, yeni tür örgütlenmenin yararını bağımsız bir örgüt olarak NED, hükümetin, devletin girme olanağı bulamayacağı yerlere ulaşabilir diye açıklıyor ve adam adama ilişkilerin önemini vurgulamaktan da geri kalmıyordu. Gilman elinde tuttuğu The New York Times, July 13, 1993'te A.M. Rosenthal imzasıyla yayınlanan yazıyı temsilcilere sunuyordu. M. Rosenthal yazısında NED'in bütçesinde kısıtlama yapılırsa bundan Amerika'nın zarar göreceğini belirttikten sonra bu işin küresel boyutunu şu ilginç sözlerle açıklıyordu. Tehlike altındaki demokrat insanlardan mektuplar geliyor. Askeri junta yönetiminden acı çeken Burmalılardan, Kürtlerden, Karayipliler ve Afrikalılardan, Iraklı yazarlardan, Sırp demokratlarından, Litvanya eski başkanından, sürgündeki Çinliden. Hepsi de NED'in kendileri için ne demek olduğunu belirtmekte ve NED'in korunması için yalvarmaktalar. Dipnot, The New York Times Column of July 13, 1993. Küresel yalvarış diye nitelenen bu isteği karşılamak için devlet kurumlarının ve görevlilerinin giremedikleri yerlere girme olanağını sağlayan, NED çevresinde oluşturulan örgütlerin çabalarıyla yabancı ülkelerde yapılandırılacak olan demokrasi bağlantılarının ABD resmi yönetiminden bağımsız görünmesi temel ilkeydi. Bu ilişkinin insani ve parasal yanı, demokrasi ihraç edilecek bir ülkede siyasal eğilimlere uygun olarak partiden partiye demokrasiyi geliştirme ilişkileri temelinde ve çoğunlukla NGO'dan sivil olana masum yardım, ortak proje desteği ve çok kültürlü deneyim katkısı olarak biçimlenmeliydi. Ayrıca ilgili ülkenin iç dünyasıyla kurulacak örgütlenmeler ve dolaylı dolaysız bireysel ilişkiler, uluslararası ticaretin yoğunlaşmasına, ilgili ülkenin modern iş adamı örgütlenmesine de denk düşmeliydi. Proje yaratıcısı, büyük ülke dış alım ve dış satımını en katı kurallarla yönetip, kendi iktisadını koruyucu önlemleri çekingecesiz uygularken, projenin uygulanacağı ülkelerin merkezi denetim ve yönlendirme kurumları yok edilmeliydi. Böylece işin arkası kendiliğinden gelecek ve etnik kışkırtmaya elverişli bölgeler, projecilerin ve onları yönlendiren yatırımcıların, para piyasası oyuncularının, petrol kartellerinin iktisadi egemenliğine açılacaktır. Stiftung modeline uygun vakıf dernekler. Resmiyet dışı gibi görünmekle birlikte siyasal amaçla örgütlenmeyi sağlayacak model fazla aranmadı. Bu işi yıllardır yürüten Alman partileri kendilerine bağlı vakıflar kurarak kendileri için siyasal aygıtlar oluşturmuşlardı. Vakıfların dış ülkelerde yürüttükleri etkinliklere biraz özenle bakan da kültürel etkinlik görünümünde yürütülen işlere beşinci kol muamelesi yapan da yoktu. Üstelik Batı Almanya'da sayısız büro ve 3000 memuruyla çalışan CIA'yı da hürriyet ve demokrasi işlerinde Alman örgütlerini yakından tanıyordu. NED tasarımını hazırlayanlardan Charles T. Mannert, 1983'te Cumhuriyetçi Parti Komitesi'nin dergisinde Alman vakıf örgütlenmesinden yararlanma nedenini şu sözlerle açıklıyordu. Düşüncelerimiz ve önerilerimiz birçok insana yabancı gelmeyecektir. Aslında Federal Almanya Cumhuriyeti'nin vakıflaşmasını ve 3. Dünya ülkelerindeki etkinliklerini modellerden biri olarak aldık. Ve bu bakımdan yalnız değiliz. En azından yarım düzine ülke son dönemde politik partilere bağlı ve vakıf olarak finanse edilen bu kurumlaşmayı benimsemişlerdir. Dipnot, A Republican Journal of Thought and Opinion, Commence the Democracy Program and the National Endowment for Democracy, A Publication of the Republican National Committee, December 1983 Edition, Volume 6, Number 1, Pages 85-121. Mannert'ın sözleri yeterince açıktır. Amaç o zamanlar Doğu Avrupa'da yeraltı örgütlenmesiyle, 3. Dünya ülkelerinde ise şimdiki durumda tüm dünyadaki yasal görünümlü örgütlenmeyle ipleri ele geçirmektir. Model olarak alınan yapılanmaysa vakıf adı altında yabancı ülkelere dalmayı başaran Alman Stiftung örgütçülüğüdür. Modele karar verilince gerisi çabuk geldi. Öncelikle APF, American Political Foundation'a USAID ve USIA ile şirket kasalarından $400,000 verilerek bir fizibilite hazırlatıldı. Arkasından yasa tasarısı hazırlandı ve 1983 sonlarında NED kuruldu. Hemen ardından NED'e bağlı çekirdek örgütler oluşturuldu. Yabancı ülke insanlarına ve partilerine ortadan ve sağdan yaklaşmak üzere ABD'nin Cumhuriyetçi Partisi tarafından IRI, International Republican Institute adında bir örgüt soldan yaklaşmak üzere Amerikan Demokrat Partisi tarafından NDI, National Democracy Institute altında ikinci bir örgüt oluşturuldu. Dipnot: Erie Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitüsü, NDI Ulusal Demokrasi Enstitüsü. İş yaşamı ve ticaret erbabı ile ilişki kurmak üzere Amerikan Ticaret Odası'nca CIPE, Center for International Private Enterprise, Uluslararası Özel Girişimciler Merkezi adı verilen üçüncü örgüt kuruldu. Dipnot: GAO NSEAD 8685, The National Endowment for Democracy, sayfa 23-24. Yabancı ülkelerde ulusal bağımsızlıkçı sendikal hareketleri zayıflatmak ve yeni tür bağımlı sendikalar kurmak ya da var olanları yönlendirmek üzere eski antikomünist sendikacılığı merkezi AFL-CIO yeniden işbaşı yaptı. 1977'de devreye sokulmuş olan FTUI, Free Trade Union Institute ile NET eşgüdüm içinde çalışmaya başladı. Dipnot: GAO, adı geçen eser, sayfa 22. 1995 yılında AFL-CIO'nun 4 kuruluşu kapatıldı. NET, AFL-CIO ve AID tarafından ACLS, American Center for International Labor Solidarity, Uluslararası İşçi Dayanışması Amerikan Merkezi adında yeni bir merkez kuruldu. Bu merkez Amerikan devlet kurumlarıyla birlikte çalışmaya başladı. Dipnot: AFL-CIO, NET operasyonlarını desteklemeyi sürdürmektedir. Ned and the Empire's New Clothes, James Simmons and the Emmanuel Nescaq, Spring Summer 1967, sayfa 66. AFL, Doğu Avrupa ülkelerinde rejim değişikliklerinin hemen ardından özelleştirmeye karşı çıkan sendikaların karşısına yeni sendikalar örgütlemeye girişti. George Soros bu girişimlere parasal destek sağladı. George Soros, Imperial Wizard, Heather Cotton, Fall 2002, 74, page 3. Soros için bakınız İstanbul'da 2x2 gün. Bu dört çekirdek örgüte 1980'li yıllarda Doğu Avrupa ülkelerinde SSCB başkenti Moskova'da her türlü seçim işinde vakıf örgütlenmelerinde etnik yapıya denk düşen özel ticaret odaları oluşturulmasında, siyasal eğitim, parti içi eğitim, seçmen yönlendirme eğitimi, anayasa yapımcılığı, yerel yönetimlerde özelleştirme ve NGO örgütlenmelerinde genel seçim denetleme girişimlerinde rastlanıyor. Örgütlenme modeli Polonya'da gerçekleştirilen dayanışma sendikası operasyonunda kazanılan deneyimle geliştirildi. 1980'li yılların operasyonlarıyla güçlenen ve 1990'dan sonra Doğu Avrupa'dan Asya'ya ve Afrika'dan Orta Doğu'ya doğru genişleyen Amerika'ya bağlı demokrasiler kurma işinin merkezinde yeni özel birimler oluşturulmaya başlandı. 1994'te tüm bilgilerin toplanarak değerlendirmek üzere kurulan IFDS, The International Forum for Democratic Studies, dış ülkelerde tasarlanan proje başvurularının ve sonuçlarının da değerlendirildiği bir organ oldu. Dipnot: IFDS Demokrasi İncelemeleri Uluslararası Forumu. Bu merkez aynı zamanda kendisine yakın yeni kişi ve kurumlar ilişkilemek üzere konferanslar düzenlemeye başladı. Yakın yıllardan verilecek iki örnek bu konferansların öneminin anlaşılmasına yardımcı olabilir. 1999'da Seul'de başlatılan 6 konferanstan ikisi ötekilerden daha ilginçti. 13 Haziran 2000'de IFDS ve Woodrow Wilson International Center for Scholars tarafından düzenlenen özel yuvarlak masa toplantısının konusu daha da özeldi. İran'da demokratikleşme. Dipnot: Journal of Democracy, October 2000. IFDS'nin 22-23 Eylül 2000'de Princeton Üniversitesi'nin Center for International Studies'in desteğiyle gerçekleştirilen konferansın konusu federalizmin ve ademi merkeziyetçiliğin, yani otonominin yararlarıydı. Bu konferansa Nijerya, Hindistan, Meksika, Rusya, Güney Afrika, Endonezya ve Türkiye'den delegeler katıldı. Eski deyimle muhtariyet konuşulduğuna göre bu ülkelerde federasyonlaşma mı pişiriliyordu? Bu konferansta NET Forum'un konuk öğretim elemanı Doğu Ergil'in Türk demokrasisi ve Kürt sorunu tebliğini sunmasının işe bir başka boyut kattığına kuşku yok. Dipnot: NET, sayfa 64-66 ve sayfa 72-73. NET Forum'un bir araştırma konseyi bulunuyor. 2000 yılına göre konseyde bulunan kişiler listesinde verilmiştir. Bu listede birçok üniversiteden eleman yer alıyor. Ne ki bunların en önemlisi Amerikan federal yönetimini dünyanın her köşesine hiçbir hukuk kuralına dayanmadan ve uluslararası karara gerek görmeden silahlı müdahaleye ortam yaratan medeniyetler arası çatışma kuramının imza sahibi Harvard Üniversitesi'nden Samuel P. Huntington'dur. Aynı konseyde CIPE Türkiye Bürosu'nda ikinci direktör olarak gösterilen ve Türk Demokrasi Vakfı kurucularından Ergun Özbudun da yer almaktaydı. Dipnot.net sayfa 72-73. Profesör Ergun Özbudun aynı zamanda NED'in yayın organı Journal of Democracy dergisinin yayın kurulunda da yer alıyordu. NED'in program bölümünü Barbara Haig yönetiyor. Dipnot, ABD eski savunma bakanlarından Alexander Haig'in eşi, Türkiye'de bazı DGM davalarına izleyici olarak katıldı. Bu bölümün Orta Doğu ve Kuzey Afrika programı asistanlığını 1999'dan sonra TC uyruklu Filiz Esen üstlenmiştir. NED raporunda katkıda bulunan şirketler ve vakıflar arasında para piyasalarının ünlü oyuncusu George Soros'un kurdurttuğu Open Society Institute, yani Açık Toplum Enstitüsü'ne, Lockheed Martin Corporation gibi jet uçakları satımındaki yolsuzlukları, rüşvetçiliği mahkemelerde onaylanmış bir şirkete, Mart 2002'de ile İsrail'in Filistin'e saldırısından sonra Amerika'daki Yahudilerin mitinginde onlarla birlikte olduğunu ilan eden Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz'e ve CSIS, Dipnot, NED Stratejik ve Uluslararası İncelemeler Merkezi, Center for Strategic and International Studies'den Zeyno Baran'a 2000 yılındaki cömert destekleri nedeniyle teşekkür edilmektedir. Ülkemizi temsil eden bu önemli kişilere kısa değinişten sonra demokrasi ihracatının yasallaşma yılı olan 1982'ye dönebiliriz. Dipnot, Türkiye'nin en üst düzey yetkililerinin CSIS'e ziyaretlerini ve konferanslarını örgütlediği bilinen Zeyno Baran, daha önce Dünya Bankası'nda Kemal Derviş'in yanında stajyer olarak çalışmaktaydı. CSIS'de önce Gürcistan, daha sonra Kafkasya Türkiye Enerji Bölümünde uzun süre görev yaptıktan sonra, Ocak 2003'te Nixon Center'da International Security and Energy, Uluslararası Güvenlik ve Enerji Bölümünün başına getirildi. Bu bölüm genel olarak bölgesel anlaşmazlıklar, İslami militanlar, ABD-Rusya ilişkileri, terörizme karşı savaş, örgütlü suç ve yolsuzluk, Kafkasya ve Hazar bölgesinde ABD işbirliği konularında özel olarak Türkiye iş çevresi, özel ve resmi, ile ABD işbirliğini geliştirmek görevini üstlenmiştir. Zeyno Baran uzun yıllar Yunanistan'da yaşamıştır. 2001 yılında Türk-Yunan çalışma grubuna girmiştir. Stanford Ekonomi'de eğitim gören Zeyno Baran, The Compatibility of Islam and Democracy, İslam ve Demokrasi Uyumluluğu adlı çalışmasıyla 1996 yılında Firestone ödülünü almıştır. CSIS.org, Yılmaz Polat, Alo Washington, sayfa 42-43, Nixon Center.org, 1 Mart 2003.